Ayrım 25.
Çeşitli bakımlardan Enver Paşa'dan faydalanmayı düşünen Sovyet liderleri, Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başarıya ulaşması için Mustafa Kemal Paşa üzerine oynamakla beraber Enver Paşa'yı da yedek olarak elde bulundurmaktaydılar. Anadolu Harbi'nin tehlikeli bir safhaya girmesi üzerine Enver Paşa'yı Anadolu sınırlarına, Kafkasya'ya sürdüler. Bir bozgun halinde Enver Paşa Anadolu'ya geçerek Mustafa Kemal Paşa'nın yerini alacaktı. Sovyet Hariciye Komiseri Çiçer'in 17 Ağustos 1921 günü Anadolu'nun Moskova Sefiri Ali Fuat Cevesoy Paşa'ya şöyle demiştir. Türkiye Batı Cephesi'ne bir Rus ordusunun sevk edilmesi suretiyle Türkiye'ye fiili bir surette yardım etmeyi düşünüyorsak da Rusya için böyle bir teşebbüsün maddeten imkanı olmadığı gibi Türkiye'nin de bunu arzu etmeyeceğini biliyoruz. Acaba Enver Paşa'nın temin edebileceği Müslüman kuvvetleriyle Anadolu'ya geçmesi mümkün olamaz mı? Vaat ettiğimiz harp malzemesini süratle ve tamamen Türkiye'ye gönderdikten sonra daha da fazla yardımda bulunabileceğimizi sanıyorum. Türk-Rus antlaşmasının meclisçe tasdik edilmesi üzerine mevcut para yardımının bu seneye ait geri kalan kısmını altın azlığına ve ihtiyacına rağmen pek yakında gönderebileceğimizi tahmin ediyorum. Dipnot: General Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul 1955, sayfa 229. Çiçer'in böyle bir zemin yoklaması yaparken Enver Paşa Batum'da faaliyete geçmiş bulunuyordu. Enver Paşa'ya göre İttihatçıların artık kimlikleriyle ortaya çıkacakları günler gelmiştir. İttihat ve Terakki'nin takma adları altında çalışmasına son verilmelidir. Dipnot: Halil Paşa'ya yazdığı 26 Ağustos 1921 tarihli mektup. Bakınız General Sami Sabit Karaman, İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, İzmit 1949, sayfa 142-143. Bu maksatla 5 Eylül 1921'de Batum'da bir kongre toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 40 kişilik bir grup teşkil ettiklerini daha önce belirttiğimiz Enver Paşacı İttihatçılar da boş durmuyorlardı. Enver Paşa'nın Batum'a geldiğini öğrenmişler ve kendisiyle irtibat kurmuşlardı. Ayrıca Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Bey, Ağustos sonlarında Batum'a giderek meclisteki İttihatçılar adına Enver Paşa ile görüşmüştür. Dipnot: Bu görüşmeden sonra Enver Paşa'nın Türkiye'deki teşkilata yazdığı 31 Ağustos tarihli mektubun önemli kısmını iç çekişmeler bölümünde verdiğimiz için burada tekrarlamayacağız. 5 Eylül Kongresi toplandığı zaman Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk ordusu lehine geliştiği de Batum'da öğrenilmişti. Enver Paşa'nın Anadolu'ya girerek idareyi ele geçirme planı böylece suya düşmüş bulunuyordu. Bu sebeple İttihat ve Terakki'yi tekrar iktidara getirmenin uzun bir siyasi çalışmaya ihtiyaç gösterdiği anlaşılmış ve kongre bu yolda çareler araştırmıştır. Bir mektupla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilen kongre kararlarından öğreniyoruz ki Enver Paşa şu iki hususun kabulü için Mustafa Kemal Paşa'ya baskı yapmak istemektedir. 1. Bütün İttihatçıları Anadolu kapılarının açık tutulması. 2. İttihatçıların Anadolu'da serbestçe faaliyette bulunmalarına ve parti kurmalarına engel olunmaması. Halbuki Mustafa Kemal Paşa Sakarya'da Türk milletinin makus talihini yenmiş ve Ankara'ya büyük bir zaferle dönmüş bulunuyordu. Artık Enver Paşa'nın karşısına daha büyük bir cüretle dikilebilirdi. Fakat Sakarya Muharebesi kaybedilseydi Enver Paşa'yı Anadolu'ya geçmekten kimse alıkoyamaz ve büyük ihtimalle Anadolu bir iç harbe sürüklenirdi. Enver Paşa Batum'da şansını son defa denedikten sonra Türkiye'de kendisine yer kalmadığını anlayarak memleketin İttihatçıların kaderini Mustafa Kemal Paşa'nın ellerine terk edip 19 Eylül günü Batum'dan ayrıldı. Bu yolculuk ve bu son macera Orta Asya'da son bulacaktı. Sakarya Muharebesi'nin bilançosu. Türk kuvvetleri Sakarya'dan çekilen Yunan ordusunu 14 Eylül'den itibaren takibe başladılar. Takip, hareketi ve muharebeleri 8 Ekim 1921 günü sona erdi. Yunanlılar 1921 yılı yaz taarruzuna 9 Temmuz'da başlamışlardı. Bu tarih ile Türk ileri harekatının durduğu 9 Ekim arasındaki 3 aylık zamanı Türk-Yunan harbinin en uzun muharebe dönemi olarak kabul etmek gerekir. Bu dönemde yalnız ordular değil, Türk ve Yunan milletleri de çetin bir imtihan geçirmiş oldular. Harbin gidişatı tamamen değişti. Yunan Başkumandanı Popula Sakarya'dan çekiliş sırasında Bursa'da Harbiye Nazırı'na yazdığı 21 Eylül günü bir raporda şöyle diyordu. Ordu kumandanlığının fikrince bu askerden daha fazla fedakarlık istemek akıl kârı değildir. Bundan dolayı herhalde Anadolu seferi mümkün olduğu kadar çabuk son bulmalıdır. Buna mecburiyet vardır. Artık inisiyatif Türklere geçmişti. Türk Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa da Sakarya zaferinin kesin sonucunu almak için kış gelmeden ve Yunan ordusu kendisini toparlamadan taarruza geçerek harbi sona erdirmek istiyordu. 6 Ekim günü Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile aralarında bu hususta bir yazışma geçti. Fakat İsmet Paşa cephane durumunu ve zaman meselesini ileri sürerek başkumandanın bu fikrine taraftar olmadı. Gerçekten Sakarya'dan sonra Türk ordusu kesin sonuç alacak durumda değildi. Kazım Özalp Paşa'nın bize anlattığına göre 13 Eylül günü mürettep kolordu topçularının cephanesi sıfıra inmişti ve askerler birbirlerinden mermi istemekteydiler. Takibe memur birliklere 300 atımlık topçu mermisi verebilmek için tümen topçularından mermi toplamak zorunda kalınmıştı. İki tarafta Sakarya Meydan Muharebesi'nden çok büyük kayıplarla çıkmıştı. Bu kayıpların önemini ölçebilmek için önce tarafların Sakarya Muharebesi başlangıcındaki kuvvetine bakalım. Türk kuvvetleri, dipnot, bu sayılar 5 Ağustos 1921 tarihine aittir. Türk ordusu devamlı olarak takviye aldığı için 18 Ağustos'ta tüfek sayısı yani savaşçı er 60 bine yükselmiştir. Tüfek 46.228, ağır makinalı tüfek 515, top 167. Yunan kuvvetleri, tüfek 85.000, ağır makinalı tüfek 876, top 248. Yunan ordusunun bütün insan mevcudu 122.164 kişi ve subay sayısı 4.364 idi. Türk ordusunun asker mevcudu daha az olmakla beraber subay sayısı Yunan ordusunun subay sayısına aşağı yukarı denk durumda idi. İki tarafın kayıplarına gelince Türk ordusu subay ve er olmak üzere 3.282 şehit, 13.618 yaralı vermişti. Yalnız subay olarak şehit sayısı 345, yaralı sayısı 1.217'dir. Yunan ordusunun kayıpları çok daha ağırdır. Subay ve er olarak 15.000 ölü, 25.000 yaralı. Türk ordusunun Sakarya Muharebesi'nden sonra 20 Eylül günü Batı Cephesi Kumandanlığı'nca tespit edilen kuvveti ise şöyledir. Dipnot. Ayrıca Kocaeli bölgesinde İntikam Taburu, Zafer Taburu, Yıldırım Taburu, Kırıntı Müfrezesi, Akıncı Kolu, İzmit Müfrezesi, Sapanca Müfrezesi, Kandıra Müfrezesi, Adapazarı Süvarileri, Milli Akhisar Müfrezesi, Keyve Müfrezesi, Özalan Müfrezesi, Halit Pehlivan Müfrezesi adlarındaki milli kuvvetler vardı. Bunların mevcudu 33 subay, 3.416 er, 2.956 tüfek, 2 hafif makineli, 2 ağır makinalı tüfekten ibaretti. 4.864 subay, 92.660 er, 47.342 tüfek, 480 ağır makineli tüfek, 379 hafif makineli tüfek, 165 top. Büyük gayretlerle mevcudu 100 bine çıkarılan bu ordunun ilkbahara kadar beslenip elde bulundurulması Sakarya Muharebelerinin ortaya koyduğu bir problemdi. Bunun için Başkumandan Mustafa Kemal Paşa kesin sonuçlu bir taarruz üzerinde ısrarla duruyordu. Bir sonbahar taarruzu hazırlığına girişildi. Fakat gerekli silah, cephane ve araçların sağlanması mümkün değildi. Havalar iyice soğumuştu. Taarruz bahara bırakıldı. Sakarya zaferiyle inisiyatif Türk ordusuna geçti. Gerçi ilkbahar taarruzu da yapılamayacaktı. Ama artık bir Yunan taarruzu beklenemezdi. Sakarya muharebeleri Türk ordusunun moralini ne kadar yükseltmiş ise Yunan ordusunun moralini de o derece kırmıştı. Yunan hükümeti sonsuz bir umutsuzluğa düştü. Siyasi, iktisadi ve mali sıkıntı son haddini bulmuştu. Yunanistan artık dayanacağı bir büyük devlet kalmadığını da anlamaya başladı. 20 Ekim'de Ankara'da imzalanan Türk-Fransız Anlaşması, Türklere şerefli bir barışın kapılarını açarken İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Yunan Başbakanı Gonar ise 27 Ekim'de barış zorunluluğundan söz ederken İngiltere'nin Türkiye ile barış yapması gereklidir diyordu. Açıkçası Yunanistan'a başının çaresine bakması hatırlatılmış oluyordu. Lloyd George da Yunanistan'a müsbet bir yardım yapılamayacağını söylemişti. Avrupa'da yaptığı temaslardan eli boş dönen Gonaris, Genelkurmay Başkanı Stratikos'a gözyaşlarını tutamayarak şöyle diyordu. Küçük Asya'yı terk etmemiz gerekiyor. Kış olanca şiddetiyle ilerliyor. Askerlerimiz yorulup zahmet çekiyorlar. Az zaman sonra onlara bakacak paramız kalmayacak. Yabancı devletler bizi sergüzeşlerle dolu olan bu siyasete sevk ve tahrik ettikten zavallı halkı milletlerin hürriyeti vesaire hakkındaki vaatleriyle tehlikeye maruz bıraktıktan sonra şimdi artık yalnız kendi menfaatlerini temine uğraşıyorlar, vaatlerini unutuyorlar, insani dayanışmayı unutuyorlar ve bizi terk ediyorlar. Büyük harp Avrupa'nın ahlakını o derece bozdu ki her türlü asil duygular tamamıyla sönmüştür sözünü namusuca yerine getirme hususunda her türlü duygu ortadan kalkmıştır. Zira Hristiyan halka dikkatli davranılması ve özen gösterilmesi Avrupalılar için bir namus borcu olması lazımdı. Ve arkasından ilave ediyordu. Oradan çekilip gitmemiz lazım geliyor. Dipnot. General Stratikos'un hatırası sayfa 331. Kor General Baki Van Demir Sakarya'dan Mudanya'ya sayfa 105. 3. Yeni siyasi gelişmeler. Sakarya zaferi Türkiye ve Yunanistan'ı iç politikaları bakımından büyük ölçüde etkilediği gibi dış ilişkilerde de yeni siyasi gelişmelere yol açmıştır. Bu bölümde özellikle üzerinde duracağımız siyasi gelişmeler şunlardır. 1. Kafkas Ardı Devletleri, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile yapılan Kars Antlaşması 13 Ekim 1921. 2. Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921. 3. İstanbul'da İngilizlerle yapılan esir mübadelesine dair anlaşma. 23 Ekim 1921. 4. Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması. 2 Ocak 1922. 5. İtilaf Devletleri'nin Mütareke Teklifi. 22 Mart 1922. Kars Antlaşması 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması'nı tamamlayan bir siyasi belge niteliğindedir. Türkiye'nin doğu sınırlarını çizen Moskova Antlaşması'na Gürcistan ve Ermenistan katılmadığı için bunlarla da ayrı antlaşmalar yapılması gerekiyordu. Nitekim Moskova Antlaşması'nın 15. maddesinde Kafkas Ardı Devletleri ile yapılacak antlaşmalardan söz edilmiştir. Ortak sınırları bulunmayan Türkiye ve Azerbaycan arasında bir antlaşmaya bağlanacak belli başlı herhangi bir konu olmadığı halde Gürcistan ve Ermenistan'ın Türkiye ile çözülecek birçok meseleleri vardı. Moskova Antlaşması görüşmeleri başlamadan Rus Hariciye Komiserliği, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da bu görüşmelere katılmalarını istemişti. Rusya'nın ısrarla savunduğu teklifi tarafların çoğalması yüzünden Moskova Antlaşması'nın akim kalacağı endişesiyle Türk delegasyonu reddetmişti. Bu küçük devletlerin özellikle sınır meselelerinde anlaşmazlık çıkarmalarından endişe edilmişti. Rusya anlayış gösterdiğinden Moskova'daki görüşmeye başlanılmış ve Türk-Rus antlaşması imzalanabilmiştir. Geriye bir mesele kalıyordu. Kafkas Ardı devletleriyle de bir antlaşma yaparak onlara Moskova Antlaşması'nın kendilerini ilgilendiren hükümlerini kabul ettirmek. Moskova Antlaşması'nın 15. maddesinde Rusya'nın bu hususta teşebbüste bulunacağı da ayrıca hükme bağlanmıştı. Bu sebeple Kars Antlaşması'na Rusya da katılacaktı. Gürcistan Hariciye Komiseri Svanitse, Kafkas hükümetleriyle görüşmelere başlanmasını 30 Temmuz 1921'de Ankara'ya teklif etmişti. Türk ordusunun Sakarya gerisine çekildiği ve Ankara'nın en buhranlı günlerini yaşadığı bir sırada girişilen bu teşebbüsün gerçekleşmesi için Sakarya zaferini beklemek gerekecekti. Görülüyor ki Kars Antlaşması Sakarya'dan önceki siyasi faaliyetlere bağlıdır. Ankara Antlaşması ile İstanbul'da imzalanan Türk-İngiliz Esir Mübadelesi Antlaşması'nın da Londra Konferansı'na kadar uzanan bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Bütün bu siyasi ilişkilerin Türkiye bakımından kaydettiği olumlu gelişme Sakarya Zaferi ile birdenbire hızlanmıştır. Yukarıda 5 maddede topladığımız yeni siyasi gelişmelerden ikisi, Türk-İngiliz Esir Antlaşması ve Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dış politikasında önemli bir yer tutmaktadır. Bilindiği üzere Londra Konferansı'na giden Türk Delegasyonu Başkanı Bekir Sami Bey, İngiltere ile esirlerin serbest bırakılması hakkında bir anlaşma imzalamış fakat bu anlaşma Mustafa Kemal Paşa tarafından reddedilmişti. Çünkü anlaşma eşit şartlar taşımıyordu. Türkler bütün İngiliz esirlerini bırakacaklar, İngilizler ise harp suçluları ile Ermeni tehcirine karışmış olanları bırakmayacaklardı. Bu defa 23 Ekim 1921 günü İstanbul'da Milli Hükümet Temsilcisi ve Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey ile İngilizler arasında yapılan anlaşmaya göre taraflar ellerindeki bütün esirleri karşılıklı olarak serbest bırakmayı kabul etmişlerdir. Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması'na gelince, Sovyet Şuralar Birliği'ne dahil bulunan bu ülkenin Türkiye'nin dış politikasında herhangi bir etkisi olamazdı. Rusya'nın Kızıl Ordu Başkumandanı Yardımcısı ve Ukrayna Harbiye Komiseri General M.V. Frunze'yi 25 Kasım 1921'de Türkiye'ye göndermesi, dipnot, Frunze'nin Türkiye'ye gönderilmesine 13 Ağustos'ta karar verilmiştir ve bir antlaşma imzalatması, Türk Milli Hareketi'ni moral yönünden kuvvetlendirmek ve Milli Hareket'in gerçek durumunu öğrenmekten ileri bir amaç gütmüyordu. Frunze'nin Ankara'daki ikameti 25 Kasım 1921, 15 Ocak 1922, Türkiye ve Rusya arasında büyük dostluk gösterilerine vesile oldu. Samimi görüşmeler, ziyaretler, övücü nutuklar ve bir de dostluk antlaşması Frunze'nin Ankara seyahatinin son derece hareketli geçmesini sağladı. Bu surette Türk-Sovyet ilişkileri de Ukrayna vasıta edilerek kuvvetlendirilmiş oluyordu. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması'nın bir benzeri olan 2 Ocak 1922 tarihli Türkiye-Ukrayna Antlaşması'nın daha çok propaganda amacı taşıdığı Frunze'nin 4 Ocak tarihli aşağıdaki telgrafından da anlaşılmaktadır. 2 Ocak'ta Yusuf Kemal ile ben Ukrayna-Türkiye Antlaşması'nı imzaladık. Konferans resmen 2 Ocak'ta sona erdi. Antlaşma hükümet içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve halk arasında derin ilgi uyandırmıştır. Netice itibariyle bütün bu kimselerde Batı Antantı'na karşı Doğu haklarını birleştiren bir merkez olarak Sovyet Cumhuriyetlerine eğilimi belirmiştir. Yolumuz üzerindeki en ucra köylerin halkı bile anlaşılan bizimle kurulan ittifak ilgi gösteriyor. Burada ve İstanbul'da çıkan gazetelerde müttefiklerimizdir. Bazıları gelenlerin sözlerine göre Ukrayna'ya karşı ilgi özellikle büyüktür. En geniş kültür ve ekonomi bağlarının derhal kurulması arzusu belirtilmektedir. Sonsuz istismar ve uzun harplerden sonra memleket güçten düşmüştür, perişandır. Bundan dolayı Batı'nın istilacı planlarından korkarak dıştan destek ve işbirliği arıyor. Tabii bizi ümit bağlıyor. Bizim teklife göre Türkiye hükümeti ticaret cihazımızdan, işletme ve okullarımızdan faydalanmak ümidiyle kültür, ekonomi ve teknik vasıtalarımızı tetkik için Ukrayna'ya özel bir heyet göndermek planını hazırlamaktadır. Bu işe %100 yardım gösterileceğini vaat ettik. Türklerin bize gösterdikleri ilgi ve sempati tam manasıyla samimidir. Konferans hiçbir anlaşmazlık ve engelle yüz yüze gelmeden cereyan etti. Birbirimize yakınlaşmak ve işbirliği yapmak fikrini geniş ölçülerde propaganda etmek gerek. Önümüzdeki günlerde bize Türk konsolosluk temsilcilerinin gönderilmesi beklenmektedir. Dipnot, Mecduna Rodnaya Jizn dergisinin 1960 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Rus konsolosluğu basın bülteninde. Frunze'nin Ankara seyahatinin Türkiye bakımından hiçbir faydası olmadığı da söylenemez. Moskova, Frunze'nin raporlarından Türkiye'nin durumunu daha iyi öğrenmek imkanını bulmuş ve Rus yardımı bu sayede artmıştır. A. Kars Antlaşması. Kafkas devletleri ile Türkiye arasındaki meseleleri çözecek olan Kars Konferansı, 26 Eylül 1921 akşamı Kazım Karabekir Paşa'nın başkanlığında Kars'ta başladı. Moskova Antlaşması, görüşmelerin esasını teşkil ediyordu. Hariciye Vekaleti'nin Türk Delegasyonu Başkanı'na verdiği malumata göre konferansın çalışması genel olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetlerinden her biriyle aramızdaki meseleleri çözmek, bunlardan kabul edilenleri ayrı ayrı antlaşmalar şeklinde toplamak ve bu cumhuriyetlerden biri Moskova Antlaşması'nın kendisini ilgilendiren kısmını kabulden kaçınırsa o zaman Rusya Delegasyonu sözünü, dipnot, Moskova Antlaşması'nın 15. maddesi yapmaya davet etmek suretinde olmalıdır. Dipnot, bakınız Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Türkiye Yayın Evi, İstanbul 1960, sayfa 1002. Türkiye'nin en çok önem verdiği husus sınırlar meselesiydi. Bu konuda özellikle Gürcistan'ın güçlük çıkaracağı tahmin ediliyordu. Çünkü Gürcistan Hariciye Komiseri Svanidze, Moskova Antlaşması'nı imzalamaktan dönen Türk Delegasyonu Başkanı'na Tiflis'te işi şakaya getirerek bizden istediğinizi vermeyeceğiz. Belki Ardahan ve Artvin sınırlarına ve Batum transitinden ve limanından o kadar geniş surette faydalanmanızı itiraz edeceğiz demişti. Batum, Ardahan ve Artvin'i tahliye eden Gürcü Menşevik hükümetiydi. Halbuki şimdi Gürcistan Bolşevik hükümeti vardı. Türk hariciyesi Gürcistan'ın sınır meselesinde başarısızlığa uğrayınca Moskova Antlaşması ile Türkiye'de kalan madenlerden, ez cümle Artvin madenlerinden faydalanma hakkını istemeye kalkışacağı endişesindeydi. Bu endişeyi artıran bir hususta son zamanlarda ayrıca Rusya'nın bu madenlerden Çoruh Vadisi'ndeki bakır madenini istemesi ve bu istekte ısrarlı görünmesiydi. Konferansta bu ölçüde bir güçlük çıkmamakla beraber Gürcistan Elviye-i Selase'de Asar-ı Atika araştırması yapmak hakkı ve Ermenistan'da kalp tuz madenlerinden faydalanmak hakkı üzerinde durmuşlardır. Bunlara karşılık Türk delegasyonu da Bakü petrollerinden pay istedi. Bir hali çekişmeden sonra başta sınır meselesi olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir taviz vermeden hazırlanan antlaşma 13 Ekim 1921 günü imzalandı. Kars Antlaşması genel olarak Türkiye'nin doğu güvenliği bakımından önemlidir. Bu hususu konferansta söylediği nutukta Ermenistan Hariciye Komiseri Murat Yan şöyle belirtmiştir. Bu konferansın Kafkas Ardı Cumhuriyetlerinin Türkiye'ye karşı dostluk duygularını kuvvetlendireceğinden ve Türkiye'nin de kendi arkasında düşman bulunmadığını ve milletin emel ve arzusunu çiğnemek isteyen emperyalizme karşı açtığı mücadelede komşularının kendisine karşı eğilim ve yakınlık duyduklarını öğreneceğinden eminiz. Kars Antlaşması'nın ayrı bir özellik taşıyan önemi ise Ermeni meselesini kesin bir şekilde kapamış olmasıdır. Gerçi Gümrü Antlaşması'nın 3 Aralık 1920 üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçmişti. Fakat bu antlaşmayı yapan Taşnak hükümeti pek kısa bir süre sonra devrilmiş ve Ermenistan'da Bolşevik idaresi kurulmuştu. Ermenistan'a zorla kabul ettirildiği gerekçesiyle yeni hükümetin Gümrü Antlaşması'nı tanımamak eğiliminde olduğu sezilmekteydi. Moskova Antlaşması böyle bir ihtimali az çok bertaraf ediyordu. Nihayet Kars Antlaşması bütün pürüzler ayıklayarak Türk-Ermeni barışının kurulmasını sağlamıştır. Burada Ermeni meseleleri üzerinde biraz durmak istiyoruz. Çünkü Doğu Anadolu'da 1914-1920 yıllarında Türk-Ermeni mücadelesi sanıldığından daha çetin olmuş ve her iki taraf büyük kayıplara uğramış, çok acı çekmiştir. Anadolu'nun bu eski halkı Osmanlı Devleti'nin en önemli unsurlarından biriydi. 18. yüzyılın sonlarına doğru büyük devletlerin birdenbire açığa vurdukları ilgiyle Ermeni meselesi yaratıldı. Ayas Stefanos ve Berlin Antlaşmaları 1878 Ermeni meselesini milletler arası bir akitle gerçek haline getirdi. Bu antlaşmalar Osmanlı Devleti'ne Doğu Anadolu'da Ermeni halkı yararına ıslahat yapmak zorunluluğunu yüklüyordu. Gerçi ıslahat konusu Abdülhamid'in direnmesi sayesinde hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Fakat büyük devletler Ermeni hamiliğini resmen yüklenmiş olmakla bir takım Ermeni milliyetçilerinin ve din adamlarının harekete geçmelerine sebep olmuşlardı. 1886'da Hınçak adlı ilk Ermeni İhtilal Komitesi İsviçre'de kuruldu. Daha sonra Taşnak Komitesi vücut buldu. Bu komitelerin faaliyete geçmesiyle Anadolu'da Ermeni ayaklanmalarının başladığını görmekteyiz. 1890'da Erzurum'da, 1894'te Samsun'da, 1895'te İstanbul'da, 1896'da yine İstanbul'da banka vakası, 1909'da Adana'da önemli ayaklanmalar oldu. Bu kitabın kapsadığı devri doğrudan doğruya ilgilendirmediği için saydığımız olayların ayrıntılarına girmeyeceğiz. Yalnız şunu belirtmek isteriz ki 1890'dan 1914'e kadar Ermenilerin çıkardığı meseleler gerek Türkiye'de gerekse Ermeni hamiliğini yüklenmiş olan memleketlerde büyük yankılar uyandırmış ve Osmanlı Devleti'nin başına türlü gaileler açmıştır. Daha çok İngiltere ve Rusya tarafından teşvik edilen Ermeniler Roma İmparatorluğu zamanında yıkılmış olan devletlerini kurmaya çalışıyorlardı. İngiltere hiç değilse bir Ermeni muhtariyetinin gerçekleşmesine taraftardı. Rusya ise Ermenileri teşvik ve tahrik etmekle beraber muhtar veya müstakil bir Ermenistan'ı hiçbir zaman istemiyordu. Çünkü İngiltere'nin desteğiyle kurulacak bir Ermeni devleti Akdeniz'e inmek isteyen Rusya'nın yolunu tıkayan bir tampon olacaktı. Rusya'nın Ermeni meselesindeki görüşünü General Spiridovich 1913'te yayınlanan kitabında şu cümle ile belirtmiştir. Rusya'ya katılmak Ermenilerin refah ve saadetleri geleceğinin temini için tek çaredir. 1914'te Birinci Dünya Harbi'nin başlamasıyla Ermeni meselesi Türkiye'de ağırlığını daha çok hissettirmiş ve Gümre Antlaşması'na 3 Aralık 1920 kadar geçen zaman içinde Türk ve Ermeni halkları arasında kanlı olaylar cereyan etmiştir. Bu olayların başlangıcını kısaca söylemek gerekirse Osmanlı Devleti'nin Rusya ile harbe tutuşması üzerine sınır boylarındaki Ermenilerin Türk ordusuna karşı silaha sarılmaları ve iç bölgelerdeki Ermenilerin Türk ordusunun gerisini tehlikeye düşüren sabotajlara girişmeleri teşkil eder. Durum son derece ciddi ve tehlikeliydi. İttihat ve Terakki hükümeti bu sebeple sert tedbirler almak zorunda kaldı. 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan sefer zamanında hükümet icraatına karşı gelenler için askeriye alınacak tedbir hakkında adı geçici kanun aynen şöyledir. Madde 1. Sefer zamanında ordu ve kol ordu ve tümen kumandanları ve bunların vekilleri ve bağımsız mevki kumandanları halk tarafından herhangi bir suretle hükümet emirlerine veya vatan savunması ve güvenliğin korunması için alınan düzen ve uygulamalara karşı gerilmesi, silahla tecavüz edilmesi veya direnilmesi halinde bu gibi kimseleri imha etmeye yetkilidir ve mecburdur. Madde 2. Ordu ve bağımsız kol ordu ve tümen kumandanları askerliğin gerektirdiği durumda veya casusluk veya ihanetlerini hissettikleri köyler ve kasabalar halkını tek tek veya toplu olarak diğer bölgelere gönderebilir ve oraya yerleştirebilirler. Madde 5. Bu kanun yayın tarihinde yürürlüğe girer. Dipnot: Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1960, sayfa 617.